أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz Rabbimizin izniyle ve ona hamd ederek. 5880. hadis-i şerife geldik. Abdullah İbni Ömer rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah tektir ve teki sever buyurdu. Allah tektir ve teki sever buyurdu. Nafi diyor ki İbni Ömer yapacağı her şeyi tek sayıda yapardı. Yapacağı her işi tek sayılı yapardı. Bir daha o zaman ben de tekrarlayayım. Yapacağı her şeyi tek sayıda yapardı. Böylece üç kere tekrarlayalım. Bize teklemiş olalım. Tekten kasıt bu biliyorsunuz. 1, 3, 5, 7 gibi herhalde tercih etmek. Allah-u Teala tektir ve tek olanı sever buyurdu Peygamber Efendimiz ve Abdullah İbni Ömer'in de tavırları genelde böyleydi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 2 rekat kıldı. 4 kıldı. Bunları sevmiyor mu? Onlar da seviyor ama burada anlatılan herhalde tek oluş ve tekli olanları sevmesi bir başka bir bilgi olarak anlayacağız. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5883. hadis-i şerif, güneş ve ay hiç kimsenin ne ölümüne ne de doğumuna tutulmazlar. Onlar Allah'ın ayetlerindendir. Onların tutulduğunu gördüğünüz zaman namaz kılın dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Galiba Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu İbrahim vefat ettiğinde insanlar güneş tutulması ile karşı karşıya kaldılar o gün ve herkesin ağzında güneş İbrahim için tutuldu gibi cümleler çıktı. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem engelliyor. Güneş ve ay hiç kimsenin ne ölümüne ne de doğumuna tutulmazlar. Yani birisi öldü diye, birisi doğdu diye. Bunlar Allah'ın ayetleridir. Rabbimiz onlara ayrı bir sistem verdi. Ayrı bir döngüleri var. Hepsi bir yörüngede dönerler. Allah-u Teala'nın verdiği mecra üzere bir hayat programları var. Onu işlemeye devam ederler. Ölümler, doğumlar onları ilgilendirmez. Ayettir, belgedir. Müslümanlar onlarla sayıları, senelerin hesabını yaparlar. Ramazan'ı bilirler, orucu, namazı ayarlarlar. Bunların işi budur. Böyle ayetlerdir. Ne yapmak lazım tutulduklarında ise bu ara sıra meydana gelen zorlu bir olaydır. Kıyameti hatırlatan bir yönü vardır. Dolayısıyla Müslüman böylesi olaylar olduğunda hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kıldığı gibi ay tutulduğunda ya da güneş tutulduğunda namaz kılacak ve Rabbine yalvaracak, istiğfar edecek, af dileyecek, içi titreyecek. Aman Rabbim vakit varsa vaktimizi güzelleştir, bereket ver. Bundan sonraki hayatımız güzel olsun. Yok vakit bitmiş ve tamamlanacak bir azap geliyorsa ya Rabbi bizi muaf tut. Bunun içine koyma. Bizi affet. Bizi sana bu kulluk görüntüsü içerisinde canımızı al diye dua etmiş olacağız. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5884. hadis-i şerif. İbn Ömer'in şöyle dedi rivayet edilmiştir. Miraç gecesi namaz 50 vakit, cünüplükten dolayı gusül 7 defa ve idrardan dolayı gusül, giysi yıkama yine 7 defaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz 5 vakit, cünüplükten dolayı yıkanma 1 defa ve idrardan dolayı yıkama da 1 defa olana kadar sürekli olarak Allah'tan hafifletmesini istedi. Ve Allah-u Teala da biliyorsunuz hafifletti. 50 vakitlik namazı 5 vakite indirdi fakat sevabı aynen baki kaldı. Ve yıkanmamız da guslümüz de cünüplük sonrası yine bir kere yıkandık mı yetecekti. Ve yine ihtiyacımızı giderdikten sonra tuvalet ihtiyacından sonra da bir kere temizlenmemiz bize yetecekti. Rabbimize hamd ediyoruz. Bize verdiği bu nimetlere şükrediyoruz. Bizi bizden daha çok seven bir elçiyi bize gönderdiği için de hem kendisinin merhametine hem de gönderdiği elçinin merhametine hayran oluyor. Rabbimize defalarca hamd ediyoruz bu nimetlerinden dolayı. 5800 86. hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma günleri hutbe verirken veya cemaate bir konuşma yaparken mescitte bulunan bir hurma kütüğüne dayanırdı. Ashab-ı kiram, ey Allah'ın Resulü, yüksekliği senin boyunda olan bir şey yapsak deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmanızda bir sakınca yok buyurdu. Ashab-ı kiram danışıyor. Ya Resulallah, şöyle senin boyunda üzerine çıkıp konuşma yapabileceğin bir şey yapsak dediler. O da sakınca yok buyurdu. Bunun üzerine 3 basamaklı bir minber yaptılar. Resulullah'ın üzerine çıkıp konuşabileceği. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu minberin üzerine oturunca önceleri dayandığı hurma kütüğü bu ayrılık nedeniyle sığır iniltisi gibi inlemeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gidip onu okşayınca da sakinleşti diyor Abdullah İbni Ömer bize gördüğü bu olayı, duyduğu bu olayı anlatırken. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dayanıp konuştuğu bir hurma kütüğü var ve bu kütük Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu dayanmasından, yanında bu şekilde konuşmasından hoşnut. Çünkü hangi dağ, hangi arazi, hangi taş peygamberin bulunduğu yerde bulunmaktan, onu taşımaktan, ona gölge olmaktan mutlu olmaz ki. Hatta salih müminler için de durum böyledir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinden biliyoruz. Bir dağın sırtında olan salih bir mümin eğer ezan okur, namaz kılarsa kendi başına bile olsa bu dağ diğer dağlara gururla anlatacak. Benim sırtımda bir mümin var. Bir şerefli adam Allah'ın kelamını okuyup namaz kılıyor, kulluk yapıyor, secde ediyor diye. Diğer dağlar da gıpta ediyorlar ona. Ne kadar şanslısın filan gibi. Ötekisine dağlar, dağcılar çıkıyordur. İşte birber ikisinde helikopterler uçuyordur. Falanlar, feşmekanlar vardır. Bakalım dağ nasıl bir eziyet içinde. Nasıl bu yüreğini deliyor arazilerin üzerinde yaşayan insanlar, yeryüzünün. Şirk koşan, isyan eden, Allah'a kafa tutan bir toplumu sırtından taşımaktan memnun değil ki arazi, yeryüzü. Fakat müminlerle olmak, müminleri taşımak, müminlerin gölgesi olmak, onun dayanağı olmak, ona barınak olmak onların da hoşuna gidiyor. İşte şimdi bir mescit, yeryüzünün en güzel şehirlerinden bir şehir Medine. O Medine'nin en hoş yeri bir mescit ve mescidin bir köşesinde bir hurma kütüğü ve o kütüğe dayanan Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi tabii ki ayrılık onu üzmez mi? Yani ve müminler, o günkü yaşayan müminler bizzat bu hicranın sesini duydular. Belki de böylece Resul sallallahu aleyhi ve sellem kıymetini anladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem indi, o kütüğü okşadı ve sustu. İşte bu belki birileri için olmayacak böyle hikaye bunlar filan gibi anlaşılabilir. Vallahi biz bunu seviyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın hayatına sadece böyle olağanüstü hikayeler gözüyle bakan kimselerden de değiliz. O bizim gibi iyi biçen, hanımları olan, çocuğu olan, ağlayan, savaşan, vücudunda bir takım yaralar olup kanayan, hastalanan bir elçi. Bizden biri. Fakat Allah-u Teala'nın mesajını bize getiriyor. Vahyin taşıyıcısı. Allah-u Teala'nın zikrini bize duyuran kimsedir. Kıdemlidir, kıymetlidir, şereflidir, değerlidir. Hem insanların katında hem mahlukatın gözü önünde. Onun yaşadığının yerde yaşamaktan bütün mahlukat şeref duyuyordu. Bu bakımdan biz de onunla olmaktan şeref duyuyoruz. İçinde Resul Aleyhisselam'ın okunduğu bir ev. Düşünün, kiracılar var evin içerisinde. Kur'an okuyorlar, kitabı anlamaya çabalıyorlar. Çocuklarına hayır öğretiyorlar. Peygamber Efendimiz'in sözünü dillendiriyorlar. Sonra bir vesileyle o evden çıkacaklar, başka bir yere göç edecekler, göç ediyorlar. O ev inlemez mi? O ev üzülmez mi? Sonradan gelenler, hele ki orada tepinecekse, kapınacaksa, Allah'ın sevmediği sözler o evde hakim olacaksa, o duvarlar perişan olmaz mı? Duymayabiliriz. Sahabe-i kirama duyuruldu. Onlar da bize duyurdular. Böyle bir bilgiyi alalım diye. Böyle olalım diye. Resul Aleyhisselatü Vesselam'a yakın duralım diye, hiç olmazsa onun hicranını böyle uzatmayalım da onun o şefkatli okşamasını biz hadislerle ruhumuzda hissedelim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajıyla ruhumuz dinginleşsin. Ama ayrılığın acısını bile bilmeyecek kadar zavallı bir hayatı yaşıyoruz. Resul Aleyhisselam'dan bir cümle kulağımıza değmeyecek, gözümüze değmeyecek, kalbimize değmeyecek ve bunun farkında olmadan bir hayatı yaşayacak şehir, insan, dünya. Ya Rab bize yardım et. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. 5889. hadis-i şerif şöyle. Muhammed bin Amr bin Halhale'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Muhammed bin Amr bin Ata bin Alkame, Abdullah İbni Ömer ile birlikte çarşıda oturuyordu. Yanında da Seleme bin El-Ezrak vardı. Yanlarından, arkasından ağlanan bir cenaze geçince, Abdullah İbni Ömer, eğer ölünün ailesi ağlamayı bıraksa, ölü için daha hayırlı olurdu dedi. Seleme, ey Ebu Abdurrahman, böyle mi diyorsun diye sorunca, evet dedi. Bunun üzerine Seleme şunu anlattı. Mervan'ın ailesinden biri ölmüştü. Bu kişinin ailesinden kadınlar toplanıp ağladığı zaman Mervan, ey Abdülmelik, kalk ve bunları ağlamaktan alıkoy dedi. Bunun üzerine Ebu Hureyre de şöyle dedi. Bırak ağlasınlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinden biri ölmüştü de kadınlar toplanıp ona ağlamaya başlamıştı. Ömer bin Hattab onları bundan alıkoyup oradan uzaklaştırmak isteyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Hattab'ın oğlu göz yaş döker, cana musibet gelmiştir ve ölüm olayı henüz yeni gerçekleşmiştir buyurdu. Abdullah İbni Ömer sen bunu Ebu Hureyre'den mi işittin diye sorduğunda, evet ondan işittim dedi. Abdullah İbni Ömer, Ebu Hureyre bunu Resulullah'tan mı nakletti diye sorduğunda, evet dedi. Bunun üzerine Abdullah İbni Ömer, Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. İki bilgi, görünüşte birbirinden farklı. Abdullah İbni Ömer, kendi babasının tavrıyla, eğer ölünün ailesi ağlamayı bıraksa ölü için daha hayırlı olurdu diyor. Ebu Hureyre'den gelen rivayette ise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bırak onları göz yaş döker, cana musibet gelmiştir ve ölüm olayı henüz yeni gerçekleşmiştir buyuruyor. Yani izin var ağlamaya. Bu iki bilgiyi şöyle birleştiriyoruz. Rabbim en iyisini bilir. Nitekim Abdullah İbni Ömer bu sözün Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a dayandırılması sonrasında da kendi bilgisini kenara koyuyor ve diyor ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Biz bilmeyiz. Belki kendisi de Peygamberimizin bir başka tavrından kaynaklanarak böyle söylüyor. Çünkü din adına konuşma yetkisi Allah'ın Resulündedir. Abdullah İbni Ömer ya da Hazreti Ömer keyfinden böyle hareketler ortaya koyamazlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir tavrı bu noktada etkili olmuştur. Ama başka bir zamanda başka bir tavır söylemiştir. Biz bir tavrı esas kabul ediyor, diğerini yok kabul ediyoruz. Öyle değil. Ağlama var, ağlama var. Ağlama var, feryat figan. Yırtına yırtına isyan cümleleri ağza gelip doluyor. Bu ağlama İslam'ın istediği bir ağlama değildir. Böyle yaka paça yırtmak, İsyanlarla dolu bir şey yaşamak çok yoğun. Bunu yapmayacağız. Bu ölüye de eziyet verir. Sen böyle misin? Bak senin için ne kahraman diyorlar, ne muhteşem adam diyorlar. Meğer sen insanların gözünde kendini nasıl da büyütmüşsün, nasıl da böyle havalanmışsın diye melekler de ona eziyet edecekler. Çünkü geride kalanlar öyle atıp tutup savuruyorlar onun hakkında. Belki de bu adam hayatı yaşarken de bundan memnun idi. Bundan dolayı bu tür ağlamalardan uzak duruyoruz. Öte yandan ölüm ağır bir durumdur. Ve insanın isteğinin dışında da hüzün yüreğini çatlatır. Ve göz yaşarır, kalp hüzünlenir ve ağlanır. Bu ağlamaya herhalde izin vardır Resulullah Efendimizin söylediği gibi. İsyana düşmeyecek şekilde. Allah'tan gelen bu imtihanı sorgulamayacak şekilde gözün yaşarması, kalbin hüzünlenmesi insanın fıtratında vardır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fıtratı zorlamayan bir din bize getirmiştir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz. 5890. hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bir topluluğa azap göndermek istediği zaman tümüne gönderir. Sonra kıyamet gününde amellerine göre hesaba çekilirler. Musa aleyhissalatü vesselam'dan önceki toplumlar helak olacaklarında Kur'an'dan öğrendiğimize göre Allah-u Teala Peygamber aleyhisselam ve müminlere, iman edenlere oradan çıkın emrini veriyor. Onlar kurtuluyorlar, geride kalanlar ise eziliyor. Muhammed aleyhisselatü vesselam ve ümmeti için ise durum artık bu şekildedir. Allah-u Teala bir topluma, bir şehre, bir ülkeye, bir dünya bölgesine bir azap indirdiğinde, bir musibetle orayı kavurduğunda hepsi ölür. Tümüne birden gelir. Fakat kıyamet gününde insanlar amellerine göre hesaba çekilirler. Niyetler önemlidir, ameller önemlidir. İmanı ve salih ameli olanlar başka şekilde değerlendirilecek, kafirce ölenler başka şekilde. Aynı depremde, aynı selde, aynı yangında iki kişi ölebilir. Biri cennete doğru, biri cehenneme doğru gidecektir. Birisi için azap, birisi için ise dünyadan kurtuluş imkanıdır. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5893. hadis-i şerif. Tavus el-Yemani'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından her şeyin kadere göre olduğunu söyleyen sahabelere yetiştim. Abdullah İbni Ömer'den işittiğime göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişinin aciz veya zeki olması da dahil her şey kadere göredir. Bütün ölçülerin belirleyicisi Allah-u Teala'dır. Kişinin zeki olması, aciz olması, becerikli olması, beceriksiz olması, elinden iş gelmesi, gelmemesi bile her şey Allah'ın takdiriyledir. Yağmuru ölçüyle indiren Allah-u Teala, kullarına da nimetleri, yetenekleri ölçüye göre indirmiştir. Dolayısıyla her şey Allah-u Teala'nın elindedir. 5898. hadis-i şerifi okuyalım inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim sabah namazını kılarsa Allah'ın himayesindedir, korumasındadır. O halde Allah'ın zimmetini ihlal etmeyin, yani sabah namazını kılın. Kim de Allah'ın zimmetini ihlal ederse Allah-u Teala'nın kendisi hakkındaki oluşturduğu bu korumayı reddederse Allah onu yüzüstü cehenneme atar. Yani sabahını namazla başlatmayan, Allah'ın istediği bir hayata, Allah'ın istediği amellerle başlamayan bir kimse, Rabbin rızasını değil, öfkesini kazanacaktır. Namaz, sabah namazı Müslümanlar için bir nimet, bir koruma, bir kalkan, bir zimmet, bir ahdü peyman. Dolayısıyla bir cennet çıkışı aslında, bir cennet başlangıcı. Bunu kabul etmeyen, bunu reddeden, hayata bunsuz başlayan kimse Allah-u Teala'nın azabına düçar olacak, yüzüstü cehenneme atılacak, Mevla korusun. Ya Rabbi sen bizi böyle olmaktan muhafaza buyur. Bütün namazlarımıza ama özellikle de sabah namazımıza sahip çıkan ve sabah namazı tarafından da sahip çıkılan kullarından eylesin Mevlamız. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5912. hadis-i şerifi okuyacağız inşallah. Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mutaffifin suresi 6. ayet-i kerimeyi açıklarken neydi o ayet-i kerime? Yevme yekumun nasu li rabbil alemin. O gün insanlar alemlerin Rabbinin huzurunda dururlar. Ayet-i kerimesi açıklarken ayeti Me'ariç suresinin 4. ayet kelimesiyle açıklıyor. Fi yevmin kâne miktaruhu 50.000 sene. İnsanlar miktarı 50.000 yıl olan bir günde kulaklarının yarısına kadar ter içine gömülürler buyurdu. Yani o gün insanlar alemlerin Rabbin huzurunda dururlar. Ne kadar? Me'ariç suresi 50.000 yıl. O gün 50.000 yıl olacakmış ve insanlar kulaklarının yarısına kadar tere gömülecekmiş. Ya Rabbi sen bizi muhafaza buyur. O günün dehşetinden, sıkıntılarından ve kederinden. 5913. Ata bin Es-Saib'in şöyle dedi, rivayet edilmiştir. Muharib bin Disar bana Said bin Cübeyr'in Kevser konusunda İbn Abbas'tan rivayet ettiği bir şey işittin mi diye sorunca, Said'in İbn Abbas Kevser'in pek çok hayır anlamına geldiğini söyledi dediğini işittim dedim. İbn Abbas Hazretleri Kevser hakkında ne diyormuş? Kevser pek çok hayır, hayrı kesir, çok iyilik anlamına geliyor. Onun yorumu böyleymiş. Said bin Cübeyr de bunu böyle aktardı. Muharib, Subhanallah, Abdullah İbni Abbas'ın isabetli olmayan çok az sözü vardır. Çünkü Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediğini işittim. Kevser suresi nazil olduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kevser cennette bir ırmaktır. Kenarları altındandır. Yatağı inci ve yakuttandır. Suyu baldan daha tatlı, sütten daha beyaz, kardan daha soğuktur. Kokusu da miskten daha hoştur. İbn Abbas doğru söylemiş. Vallahi Kevser pek çok hayır demektir. Yani Kevser havuzu böyle güzel cennette bir ırmak, kenarları altın, yatağı inci yakut, suyu baldan tatlı, sütten beyaz, kardan soğuk, miskten daha güzel kokuyor. Böylesi hayırlarla dop dolu olan bir havuzdur. Yani Abdullah İbni Abbas, Kevser, inna atayna kel kevser, biz sana kevser verdik. Yani çok hayır verdik, çok nimet verdik derken, elbette cennetteki Kevser'i de kastetmiş oldu. Ama aslında Kur'an'ı da, ümmeti Muhammed'i de, diğer şeyleri de. Mevlam bize de doğru anlamayı ihsan etsin inşallah. Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Müslüman kardeşine ey kafir derse ikisinden biri mutlaka küfre döner. Ya Rabbi sen bizi koru. Yine her hain kişi için kıyamet gününde bir sancak dikilir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5926. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biri öldüğünde kendisine sabah akşam eğer cennetlik ise cennetteki yeri, cehennemlik ise cehennemdeki yeri gösterilir ve işte burası kıyamet koptuğu zaman Allah'ın seni göndereceği yerdir denilir. Cennetlik ise cennetteki yeri gösteriliyor, cehennemlik ise cehennemdeki yeri gösteriliyor. İşte burası kıyamet koptuğu zaman Allah'ın seni göndereceği yerdir denilir. Kur'an'ı ve sünneti okuyan Müslüman ise sabah akşam bu iki yere de sanki bakar gibi olmalıdır. Yani cenneti ve cennetteki yerini, cehennemi ve Allah korusun cehennemdeki yerini görür gibi yaşayabilirse hem kabrinde keyif edecek hem de inşallah o umduğu yere ulaşacaktır. Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethinde Osman bin Talha, Üsame bin Zeyd ve Bilal ile birlikte Kabe'nin içine girdi. Girdikten sonra da kapıyı içeriden kapattılar. Çıktıktan sonra Bilal'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeride ne yaptı diye sordum. Bilal sağında iki, solunda bir, arkasında üç sütun kalacak ve kıble duvarıyla arasında hiç üç arşınlık bir mesafe olacak şekilde durup namaz kıldı dedi. Tam böyle yerini söylüyor Bilal Efendimiz de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerede durmuş, nerede namaz kılmış onu güzelce aktarıyor. Ve Abdullah İbni Ömer de bunu öğrendi, o da yapacak çünkü. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5935. hadis-i şerifi okuyacağız inşallah. Zübeyr'in azatlısı Yuhannes'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Ömer'in yanındayken azatlı bir cariyesi geldi. Çektiği sıkıntılardan şikayette bulunup Medine'den ayrılmak istediğini söyleyince Abdullah İbni Ömer şöyle dedi. Oturduğun yerde otur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'nin çile ve meşakkatine katlanan kişinin kıyamet gününde şefaatçisi veya şahidi olurum buyurduğunu işittim. Medine'nin çile ve zorluklarına, meşakkatine katlanan kişinin kıyamet gününde şefaatçisi ya da şahidi olurum buyurduğunu işittim diyor Abdullah İbni Ömer. Azatlı cariyesi özgür bırakmış Hazreti Abdullah ama bağlantıyı kesmiyor, ilgileniyor, onu bırakmıyor. Geliyor, o da derdini anlatıyor. Yorulduğunu, sıkıntılandığını, Medine'de meşakkat yaşadığını ifade ediyor. Ayrılıp başka yere gitmek istediğini söyleyince Abdullah İbni Ömer diyor ki oturduğun yerde otur. Gitme bir yere. Burada galiba kendisi yani inisiyatif kullanarak onu zorlamıyor bir şeyi. Fakat onun gitmesini istemiyor. Dayanağını da böyle ifade ediyor. Medine'nin çile ve meşakkatine katlanan kişinin kıyamet gününde şefaatçisi ya da şahidi ben olurum demiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Medine İslam'ın yurdu. Dolayısıyla orada yaşanan bir hayatın bir takım sıkıntıları, meşakkatleri olsa da bu İslam yurdunda yaşamanın getireceği bereket apayrı olacak. Dolayısıyla buraya katlanmak lazım. Müslümanca bir hayatı nerede yaşıyoruz? Orayla ilgili sıkıntılarımız olabilir ama bu derdi taşıyalım. Fakat sonucu cennet olsun. Hadisle alakası olmayan bilgiler söyleyeceğim, şimdi konuşacaklarım. Ama hani insanlar kardeş kardeş oturuyorlar, baba oğul oturuyorlar, gelin kaynana oturuyorlar, bir yeri beraber paylaşıyorlar, bir ortamda birlikte bir hayat sürüyorlar. Bunun zorluğu var mı? Meşakkati var mı? Daraltması var mı? Pek çok. Ama ya bereketleri, ya hayrı güzelliği? İnsanlar bunu pek bilmiyor, bunu görmüyorlar. Yani gücümüz yetse de şu anki bütün gençliğe, insanlara desek, oturun oturduğunuz yerde. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nasıl Medine'ye sabrı söylemiş. Siz de Müslümanca olacak olan birlikteliklere sabredin diyebilsek. Ha, tersi bir cümle de kurulabilir. İnsanlar eğer birlikte bir azgınlık, birlikte bir kötülük, birlikte bir fesat, haset, hayırsız bir hayat kuruluyor ve orada yaşarsak bu bize de bulaşacaksa ayrılalım gidelim. Bunun adı da hicret olacaktır zaten. Ama bizim kastımız zaten kendisine hicret edilmiş bir yurdu yaşıyorsak oradan ayrılmayacağız anlamındadır. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5947. hadis-i şerif şöyle. Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Hazreti Ömer, ey Allah'ın Resulü, Semir'deki malımı sadaka olarak vermek istiyorum dedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor, danışıyor Hazreti Ömer ve diyor ki ben Semir denen yer, biz Semir demiş hadiste, orayı sadaka olarak vermek istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, arazinin kendisini elinde tut, mahsulünü sadaka olarak ver. Herhalde Hayber'den bir bölgeydi burası. Arazinin kendisini elinde tut. Orası senin mülkün olarak durmaya devam etsin. Fakat mahsulünü sadaka olarak ver dedi Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer'e. Bize Efendimiz böylece sadaka yöntemleri de öğretmiş oluyor. Allah adına nasıl nimetler bize verildiyse biz de bu nimetleri değişik şekillerde kullara ulaştırmakla yükümlüyüz Allah'ın izniyle. 5949. hadis-i şerifte şöyle. Abdullah İbni Ömer'in yanına oturdum diyor Said el-Makburi. Yanında onunla konuşan biri vardı. Araya girmek istediğimde eliyle göğsüme vurdu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki kişi aralarında konuşuyorlarsa izin almadan yanlarında oturma buyurduğunu bilmiyor musun dedi. Biz farklı bir hadis-i şerif biliyorduk. Eğer üç kişi bir arada oturuyorlarsa o üç kişiden ikisi kendi aralarında konuşup diğerini yalnız bırakmayacaklardı. Ama burada farklı bir bilgi daha var. İki kişi oturmuş bir konu konuşuyorlarken, bir şey paylaşıyorlarken üçüncü adam geliyor, yanlarına oturuyor ve konuşmalarına girmeye çalışıyor. Hayır, bu yok. İki kişi aralarında konuşuyorlarsa izin almadan yanlarında oturma. Gelecek bir Müslüman baktı birileri konuşuyor. Oturabilir miyim? Yani özelse oturmayacak. Onlar dürüst davranacaklar. Kardeş şu mevzumuz var. Bir beş dakika sonra buyur gel. Mutlaka. İşte beni yanlarına almadılar. Benimle ilgili problemleri var. Bunu nasıl yaparlar bana filan. Müslüman böyle çiğ ham sözler söylemeyecek. Olgun Müslümanız ve kardeşlerimizin bu şekilde bizden izin alması bizim hoşumuza bile gitsin. Dürüst davrandılar diye sevinelim bile. Riyakar davranmadılar, idare etmediler. Ya düzgünce söylediler elhamdülillah. Öyleyse iki kişi konuşurken gelip onlardan izin alacağız, yanlarına öyle oturacağız. Rabbim bütün hallerimizi, bütün davranışlarımızı peygamberinkine benzetsin de böylece bizden de o da razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.